Mukaddime İbni Haldun 4. Kaset 2. Yüz Aristo'nun ileri sürdüğü nedene gelince, eğer Aristo böyle bir nedenden söz etmişse bu neden kimi durumlarda geçerlidir sadece. Gerçek nedenin açıklaması ise şöyle olsa gerek. Kişi müziği ve güzel sesleri işittiğinde kendisinde bir mutluluk ve sevinç duyar. Bu kuşkusuz böyledir. O zaman ruhun derinliklerinde öylesine bir sevinç belirir ki güçlükler kolaylaşır onunla. Kendini verip yöneldiği alanda ölümü bile göze alır. Bu durum dilsiz hayvanlarda bile görülür. Biliyorsun, develer ıslık çalan çaylakların, hali astur, sesleriyle, ıslık ve kuş sesleriyle etkileniyorlar. Uyum olduğu zaman sesin etkisi daha da artar dinleyen üzerinde. Örneğin şarkılardaki ses. Bu tür seslerin dinleyen üzerinde sözünü ettiğimiz anlamda nasıl etki oluşturduğunu bilirsin. Bundan dolayıdır ki acemler savaş alanlarında davulun ve borunun dışındaki müzik araçlarını kullanırlar. Şarkıcılar devlet başkanının huzurundaki yürüyüşte müzik araçlarını çalarlar, şarkılar söylerler ve böylece ölümü göze alan yolculuklarında coştururlar savaşçıları. Yürüyüş birliklerinin önünde şarkı söyleyen, içlerindeki yüreklilik içeren duyguları coşturan kimselere Araplar da tanık olduk. Bunlar savaş alanlarında savaşçılara hız verirler. Bu hızla her savaşçı boy ölçüleceği savaşçıyla karşılaşmak üzere atılır. Batı Afrika'da Zenate kabilesinde de durum böyledir. Ozanları atılırlar saflarının önüne ve öylesine değişler sunarlar ki duran dağları bile yürütürler. Hiç umulmadık kimseler bile ölümü hiçe sayarak savaşa atılırlar o anda. Bu tür değişlere tasu kayet derler. Hepsinin kökeninde içte beliren mutluluğu oluşturma çabası yatar. Bu mutluluktan yüreklilik doğar. İçkinin verdiği mutluluk nedeniyle oluşan duygudan doğabilen yüreklilik gibi. Tanrı daha iyisini bilir. Bayrakların çoğaltılmasının, renklendirilmesinin, boylarının uzatılmasının amacı korkutmaktır. Çoğunlukla değil her zaman bu amaç güdülür. Çoğu zamanda içte beliren korku daha çok atılım göstermeyi doğurur. Bununla birlikte üç dünyalardaki durumlar ve bu durumların gösterdikleri değişiklikler şaşırtıcı nitelik taşır. Daha iyisini bilen yaratıcı tanrıdır. Bundan sonra bilesin ki devletler söz konusu simgeleri kullanmakta değişik tutum gösterirler. Kimileri çok, kimileri az kullanır. Devletlerin büyüklüklerine ve sınırlarının genişliğine göre değişir bu. Bayraklar ve sancaklar dünya kurulalı beri savaş simgeleridir. Toplumlar savaş alanlarında sürekli bulundurula gelmişlerdir bunları. Müslümanlar da gerek peygamber döneminde gerek ondan sonraki halifeler döneminde bile kutsal savaşlarında, gazalarında her zaman bayrak taşımışlardır. Davullara vurmaya, boruları çalmaya gelince, Müslümanlar yönetimlerinin ilk dönemlerinde bunlardan uzak kalmayı yeğlemişlerdir. Devletin kalın görüntülerinden arınmak istedikleri, böyle durumları kabul etmedikleri ve yerinde olmayan ululuk gösterilerini küçüklük saydıkları için. Halifelik sultanlığa dönüşünceye dek bu böyle sürdü. Bu dönemde ise Müslümanlar dünyanın güzellikleri ve mutluluklarıyla övünür oldular. Çok eskiden devlet kura gelmiş Fars ve Rum topluluklarından ilişki kurdukları köle kökenli devlet büyüklerine kendilerini benzettiler. O toplumların alışık oldukları ululuk gösterisi ve savrukluğu görüp benimsediler. İşte Müslümanların beğenip benimsedikleri arasında Bandu takımına yer vermek de vardı. İslam devlet başkanları devletlerinin ve uluslarının büyüklüğünü göstersinler diye Bandu takımını kullanmaları için valilerine ve komutanlarına da izin verdiler. Onun içinde çoğu kez bir sınır valisi ya da komutanı için Abbasi ve Ubeydi halifeleri sancak seçip belirlerlerdi. Vali ya da komutan halifenin sarayından ya da kendi konağından bir yere ya da bir işe gitmek üzere ayrılırken yürüyüş birliğinde bayrak, sancak taşıyıcılar ve bandocular da bulunurdu. Vali ya da komutanın birliği ile halifenin birliği, sancakların çokluğundan, azlığından ya da halifelere özgü olarak kullanılan renklerden anlaşılırdı. Örneğin, Abbasilerdeki kara renk, Abbasiler Haşimoğullarından şehit olanları üzüldükleri ve Haşimoğullarını öldüren Emevileri kınadıklarını göstermek istedikleri için bu rengi seçmişlerdi. Bu renkten dolayı da bayraklarına müsevvede, karartılmış diye ad vermişlerdi. Ama ne zamanki Haşimoğulları ile araları açıldı ve Haşimoğulları her kesimde ve her dönemde halifeliğe ilişkin isteklerle Abbasilerin karşısına dikildiler, işte o zaman Abbasilerinkinden değişik bir renk seçtiler, bayraklarını ak yaptılar ve bu renkten dolayı da mubayyaza, aklaştırılmış diye ad koydular. Ubeydilerin yönetimleri boyunca bayrağın rengi ve adı hep böyle olmuştur. O dönemde doğuda Ali soyundan gelenler için halifelik savıyla ve çağrıcı, dahi olarak ortaya atılıp Tabiristan'da çağrıda bulunanların ve Yemen'deki Sade yöresi çağrıcılarının, sonra Karmatlar gibi bunların dışındaki Ali yandaşlarından Rafizilik, Bidati ile ortaya çıkanların tümünün bayraklarındaki renk buydu. Halife Memun, karalara bürünmekten ve karayı devletin simgesi yapmaktan vazgeçince yeşil renge döndü ve bayrağını da yeşil yaptı. Gelelim Bandu takımının sayısına. Bunun bir sınırı yoktur. Halife el-Aziz 955-996 Şam'ı ele geçirmek için çıktığında Ubeydilerin bandu takımlarında 500 bayrak ve 500 üfürülerek çalınan boru vardı. Batıdaki Senhaca kabilesinin berber egemenleri ve başkaları bir tek renkle yetinmiyorlardı. Bayraklarını altınla süslüyorlar ve renkli halis ipekten yapıyorlardı. Valilerine ve komutanlarına da böyle bayrak kullanmaları iznini vermişlerdi sürekli olarak. Sonunda Muvahhidler Devleti, bunun ardında Zenate yönetimi geldi. Bu yönetimlerde ise yalnızca devlet başkanının bulunduğu törenlerde ve birliklerde davullar ve borular bulundurulur olmuştur. Bandu takımının bu tür araçlarını valilerin ve komutanların kullanmalarına izin verilmezdi. Bunlar ancak devlet başkanının bulunduğu yürüyüşlerde ve başkanı izleyecek nitelikte yer alırdı. Ve bunların yer aldıkları gruba Es-Sak, artçı denirdi. Bunlar da devletlerin bu konudaki değişik tutumlarına göre çokluk ve azlık yönünden değişik olurdu. Kimi devletlerde 7 sayısına özel saygıdan ötürü 7 tane bandu takımı bulunurdu. Muvahhidler Devleti'nde ve Endülüs'te egemen Ahmeroğulları Devleti'nde olduğu gibi. Kimi de ise sayı 10'u 20'yi bulurdu, Zenate yönetiminde olduğu gibi. Benim de kavuştuğum Merinoğulları egemenlerinden Sultan Ebul Hasan döneminde 1331-1351 100 tane davul, 100 tane de ipekten renkli ve altın yaldızlı büyüklü küçüklü bayrak vardı. Bu yönetimde valilere, yüksek yöneticilere ve komutanlara ak ketenden küçük bir bayrak, bir de küçük davul bulundurma izni verilirdi savaşlarda. Söz konusu yöneticiler ve komutanlar bu sınırın dışına çıkamazlardı. Doğudaki, Mısır'daki, Türk devletine gelince. Türkler tek bir bayrak bulundururlar devletlerinde. Büyük ve tepesinde kıldan örülü büyükçe püskül olan bir bayrak. Buna şaliş ve çetir derler. Türklerde bu bayrak devlet başkanının simgesidir. Giderek Türklerde de bayrakların sayısı çoğaldı. Bunlara sancak adını verirler ve çoğulu olan sancaklar kullanırlar. Onların dillerindeki sancak sözcüğü bayrak anlamındadır. Davullarsa pek çoktur Türklerde. Bunları çoğul olarak kösler, kösat diye adlandırırlar. Ve bunları tüm emirlerin ve askeri komutanların kullanmalarını olağan görürler. Emirler ve komutanlar dilediklerince denirler kendileri için. Yalnızca çetir adı verilen büyük bayrağı kendileri için kullanamazlar. Çünkü bu bayrak yalnızca devlet başkanına özgüdür. Çağımızda Endülüs'teki Frank toplumlarından Galler'de ise genellikle az bayrak kullanırlar. Onları sırıklara takarak çok yukarılara kaldırırlar. Ayrıca geleneklerinde tambura benzer çalgılarının tellerine vurarak çalmak da var. Çalgı araçları nasıl kullanılırsa öyle kullanırlar bu araçları. Savaş alanlarında da öylece çalarlar. Onlardan bize ulaşan bilgiler böyledir. Onların dışındaki Acem, Arap olmayan toplumların, hükümdarlarında da durum anlattığımız gibidir. Tanrı'nın varlığını gösteren kanıtlardan biri de sizin renklerinizin ve dillerinizin değişik olmasıdır. Bu tür olaylarda dünyalar için alınması gereken dersler vardır. Dipnot, Kur'an, Rum Suresi, Ayet 22. Hükümdar Koltuğu. Serir, minber, taht ve kürsi sözcükleri devlet başkanı üzerine otursun, oturum üyelerinden daha yüksekte bulunsun ve toprağa onlarla aynı yakınlık düzeyinde bulunmasın diye dikilip yüksekçe döşenen tahta ve ağaçlardan yapılı kerevet ya da dört ayağı üzerinde duran koltuk için kullanılır. Hükümdar koltuğu. İslam'dan önce Arap hükümdarları ve Arap olmayan devlet başkanları bu koltuklara oturmayı bir gelenek edine gelmişlerdir. Altından yapılı hükümdar koltuklarında otururlardı egemenler. Üzerlerine Tanrı'nın iyilikleri olası Davud oğlu Süleyman'ın da altınla kaplı fil dişinden hükümdar koltuğu vardı. Yalnız şurası biline ki her büyüklük simgesi gibi bu tür hükümdar koltukları da ancak devletin güçlü ve zengince yaşam dönemlerinde olur. Nasıl ki daha önce de değinmiştik buna. Devletin ilk dönemine gelince hükümdarlar bu dönemde o tür koltukları edinmeye yeltenmezler. İslam'da hükümdar koltuğunu ilk oturan Muaviye olmuştur. Muaviye, şişmanladım, koltuğa oturmam gerek ne dersiniz diyerek halka danışmış, halk da ona izin vermişti. Bunun üzerine Muaviye hükümdar koltuğu edinip üzerine oturmuş, ondan sonraki İslam hükümdarları da onu izlemişti bu konuda. Ve hükümdar koltuğu büyüklük basamaklarından biri durumuna gelmişti böylece. El-Asi oğlu Amr, Mısır'daki köşkünde öteki Araplarla birlikte yerde otururdu. Bu sırada onun sarayında ziyarete gelen Mısır hükümdarı ise üzerinde otursun diye ellerde taşınan altından tahtını da birlikte getirir ve Amr'ın önünde hükümdarlara özgü biçimde tahtına otururdu. Müslümanlar da yaptıkları antlaşma hükümlerine ve devletlerinin saygınlığını tanıyacaklarına ilişkin verdikleri söze uyarak onun böyle oturuşunu içerlemiyor, hoş görüyorlardı. Daha sonraki dönemlerde egemen olan Abbasi ve Ubeydi devlet başkanları ve öteki İslam devletleri hükümdarları da savaşlarda elde ettikleri İran ve Bizans tahtlarına otururlardı. Tanrı geceyi ve gündüzü birbiri ardından getirendir. Sikke. Sikke halk arasında alışverişte kullanılan gümüş ve altın paraların üzerine motifler kazılmış ya da ters sözcükler yazılmış demirden bir baskı aracıyla damgalanıp basılmasıdır. Bu baskı aracıyla gümüş ve altın paraların üzerine basılınca o kazılı motifler ve yazılar açık ve düzgün olarak çıkar, belirir. Paranın, madenin geçerli ölçüsü bulunup saptandıktan, ayarı verildikten sonra basılır bu araçla. Geçerli ölçüsü de paranın madeni birkaç kez eritilip katkısızlaştırılarak saptanırdı. Gümüş ve altın para türlerinden her bir tanesi belirli, sağlıklı ve herkesin bilip kabul ettiği bir ölçüye göre belirlenmişse sayı olarak işlem görür. Ama her birinin ölçüsü herkesin kabul edip alışverişte kullandığı nitelikte belirlenmemişse alışverişteki işlem tartılarak olur. Sikke sözcüğü önce baskı aracı, damga için kullanılırdı. Bu araç söz konusu baskıyı yapmak amacıyla demirden meydana getirilmiştir. Sözcük sonra basımda baskı aracının bıraktığı iz eser için kullanılır olmuştur. Bu izde altın ve gümüş paralar üzerinde baskı aracının üzerindekine benzer nitelikte çıkan motifler ve yazılardır. Sözcük daha sonra söz konusu baskı işine ilişkin görev için bu arada baskının gerek ve koşullarının tam olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleme işi için kullanılmıştır. Bu durumda sikke bir görev, görevin adı oluyor. Devletlerin geleneklerindeki anlamı budur. Bu görev devlet için kaçınılmaz bir görevdir. Çünkü halk arasındaki işlem ve alışveriş sırasında kullanılan paraların katkısız, ayarı tam olanıyla katkılı, ayarı bozuk olanı ancak bu görevin yerine getirilmesiyle belli olur. İnsanlar paraların katkılardan ve bozukluklardan arınmışlığına, paralar üzerinde bulunan devlet başkanı mührüne, mühür üzerinde herkesin bildiği motiflerin ve yazıların paralarda görülüşüne bakarak inanıp güvenebilirler. Acem hükümdarları da paralar üzerinde damgalarını kullanırlardı. Kullandıkları damgalara da dönemin hükümdarının sureti gibi özel resimler, biçimler kazdırırlardı. Ya da kale, hayvan, herhangi bir yapıt resmini. Bu gelenek o hükümdarların egemenliklerinin sonuna dek sürmüştür. İslam gelince böyle şeyleri aldıran olmadı. Çünkü yeni bir inanış ve Arapların ilkelliği vardı. Araplar altını ve gümüşü işlerinde ve alışverişlerinde tartıyla kullanırlardı. Farsların altın ve gümüş paraları ellerinin altında bulunuyor, onlar bu paraları tartı hesabıyla kullanıyorlardı işlerinde ve alışverişlerinde. Aralarında paraların tartılarına göre işlem yaparlardı. Altın ve gümüş paralardaki katkı oranı çoğalıncaya dek bu böyle sürdü. Halk paraların ne denli katkılı ve bozuk ayarlı olduğunun farkında değildi. Abdülmelik Haccac'a buyurdu. Müseyyep oğlu Said'in ve Ebu Zenad'ın anlattıklarına göre bu halife Haccac'a para basmasını ve bu yola paralardan hangisinin bozuk, hangisinin katkısız olduğunu ortaya koymasını bildirdi. Hicri 74, miladi 693 yılında olmuştu bu olay. Medayi'nin yazdığına göre ise 75 yılında olmuştu. Halife daha sonra basılan paranın devletin tüm ülkesinde geçerli sayılması yolunda buyruk verdi. Bu ise 76 yılında olmuştu. Paraların üzerinde Allahu Ahad, Allahu Semet, Tanrı birdir, hiçbir şeye gereksinimi yoktur diye yazılıydı. Sonra Abdülmelik oğlu Yezid dönemi 720-724 döneminde Irak valisi olan Ömer İbni Hebeyre ölümü 728 sikkeyi iyileştirdi. Sonra Irak valisi olan Halid el-Kasri ölümü 743, daha çok bundan sonra Irak valiliğine getirilen Ömer oğlu Yusuf ölümü 745 ise biraz daha çok iyileştirmiştir. Kimi de der ki Müslümanlarda ilk altın ve gümüş para bastıran Zübeyir oğlu Mus'ab 647-690 olmuştur. Mus'ab Hicri 70 yılında miladi 689'da Irak'ta Hicaz yöresi valiliğine getirildiği sırada kardeşi Abdullah'ın buyruğuyla bastırmıştır. Paraların bir yüzüne Bereketullah, Tanrı'nın bereketi, öbür yüzüne ise İsmullah, Tanrı'nın adı sözlerini uydurmuştu. Haccac ise bu tarihten bir yıl sonra miladi 690'da paraların üzerindeki yazıyı değiştirmiş El Haccac yazısını kazdırmıştı. Paraların ölçüsü Ömer dönemindeki ölçüye göre belirlenip biçimlenmişti. Açıklaması ise şöyledir. İslam'ın ilk döneminde bir dirhem 6 danekti. Bir miskalde 1 tam 3 bölü 7 dirhemdi. Buna göre 10 dirhem 7 miskal demek oluyor. İlk İslam döneminde dirhemin ve miskalin ölçülerinin böyle belirlenişinin nedeni şuydu. İslam'dan önce Fars döneminde dirhemin değişik ölçüleri vardı. Kimi dirhem miskalin ölçüsü olan 20 kırattı, kimi 12, kimi de 10 kırattı. Zekat için bir ölçü belirleme gereği duyulunca bunların ortalaması olan 12 kırat dirheme ölçü olarak alındı. Miskal de 1 tam 3 bölü 7 dirhem olarak belirlendi. Kimileri de bunu şöyle açıklar. Daha önceki dönemde 1-8 danek olan bali dirhem, 1-4 danek olan tabiri dirhem, 1-8 danek olan maribi dirhem, bir de 6 danek olan yemeni dirhem vardı. Ömer bunlardan hangilerinin daha çok kullanıldığını araştırmayı buyurdu. Araştırma sonucunda bali dirhemle tabiri dirhemin daha çok kullanıldığı anlaşıldı. Bunların toplamı 12 ve ortalaması da 6, danek olunca kabul edilen dirhem için 6 danek ölçü olarak belirlendi. Buna 3 tane 1 bölü 7 eklersen miskal, miskalinkinden 3 tane 1 bölü 10 çıkarırsan o zaman da dirhem olur. Abdülmelik sikke kabul etmekteki amacın Müslümanların işlerinde ve işlemlerinde kullanılan gümüş ve altın paraları içlerine karıştırılacak katkılardan korumak olduğu üzerinde düşününce paralardaki ölçüyü Tanrı hoşnut olası Ömer döneminde saptanmış olan bu ölçüye göre belirledi. Bu arada demirden bir baskı aracı yaptırdı ve bu aracın üzerine resimsiz sözcükler kazdırdı. Çünkü söz ve söz ustalığı, belagat, en çok alışık oldukları ve en parlak buldukları bir yoldu. Kaldı ki şeriat resimlere yer vermeyi de yasaklamıştı. Abdülmelik bunu böyle saplayıp oluşturunca tüm İslam toplumlarında da aynı biçim sürüp gitti. Altınların ve paraların biçimleri yuvarlaktı. Üzerlerindeki yazılar da birbirlerine koşut çemberlerdeydi. Paraların bir yüzüne la ilahe illallah elhamdülillah sözlerinde ve peygambere iyilik, salat dilerken yer alan Tanrı adları yazılıydı. Öbür yüzünde ise tarih ve halifenin kendi adı yazılıydı. Abbasiler, Ubeydilerin ve Endülüs'teki Emevilerin dönemlerinde de durum böyleydi. Senhace yönetimine gelince bunlar devletleri yıkılmaya yüz tutana dek devletlerine özgü sikke edinmediler. Yalnız Bücaye'yi başkent yapan Mansur dönemi 1088-1104 yönetiminde sikkeye yer vermişti. İbni Hammad tarihinde böyle anlatır. Muvahhidler dönemi gelince bu devlette gümüş para basımında Mehdi'nin gelenekleştirdiği biçim dörtgendi. Altın paraların da çemberinin ortasına dörtgen çizilmiş bulunurdu. Mehdi paraların bir yüzünü la ilahe illallah, elhamdülillah ile doldurulmasını, öbür yüzüne ise zamanın halifesinin adının ve kendinden sonra o halife dönemine değin geçen halifelerin adlarının kazılmasını öğütlemişti. Muvahhidler de bu öğüde uyup onun dediği gibi biçim vermişlerdi paralarına. Muvahhidlerin sikkelerinde uyguladıkları yöntem ve para biçimi bugün de böyledir. İleri sürülür ki Mehdi, devlet kurucusu olarak ortaya çıkmadan önce de dörtgen dirhemin sahibi diye nitelenmişti. Kendisinden önceki olaylar üstüne konuşup gelecekten söz edenler ve verilen savaşlarda onun yönetiminin kimi olaylarına haber verenler nitelemişti böyle. Doğu yönetimlerine gelince, şu zamanda doğuda paralar için belirli bir ölçü konulmuş değil. Buranın yönetimlerinde insanlar altın ve gümüş paraları terazi ölçüsüne göre tartarak kullanıyorlar. Paralar çok değişik ölçülerde olur. Bu yönetimler batı halkı gibi paraların la ilahe illallah, peygambere salat türünden sözler basmazlar. Güçlü ve bilgili olan Tanrı'nın ölçüp biçmesidir bu. Dipnot, Kur'an, Yasin suresi ayet 38. Sikke ile ilgili sözlerimizi şer-i dirhem ve dinarın ne oldukları ve ölçüleri konusunda yapacağımız açıklamayla bitirelim. Dünyadaki ülkelerde ve kentlerde altın ve gümüş para basımı nicelik ve ölçü yönünden hep bir değildir. Basılan paraların gördükleri işlemlerde yöreden yöreye değişiyor. Bu nedenle şeriat da bunların konularına değinmiş ve zekat da, nikah da, ceza alanında ve başka alanlarda bu iki nesneye hükümler bağlamıştır. Öyleyse altın ve gümüş paraların şer'i olmayan nitelikleri dışında üzerine şeriat hükümlerinin yürütülebildiği belirli bir çerçevede şeriat katında bir gerçeği bir ölçüsü olmalıdır. Bilesin ki İslam'ın ilk döneminden, peygamberin arkadaşlarının döneminden ve ondan sonraki dönemden bu yana İslam bilginlerince üzerinde birleşilen şudur. Şeriatça 10 dirhem gümüş 7 altın miskaline eşittir ve bir okkiye 40 dirhemdir. Buna göre 1 dirhem gümüş dinarın altın paranın 10'da 7'sine eşittir. 1 miskal altın 72 arpa tanesi ağırlığındadır. Miskalin 10'da 7'si olan dirhem de 50 tam 2/5 arpa tanesi ağırlığındadır. Ölçülerin böyle olması gerektiği üzerinde İslam bilginleri birleşmişlerdir. İcma. İslam öncesi dirhemse o dönemin insanları arasında çeşitli ölçülerde kullanılırdı. O zaman kullanılan dirhemlerin en sağlıklı bulunanı tabiri dirhemdi. 4 danekti bu dirhem. Bir de badi adı verilen dirhem çok kullanılırdı. Bu da 8 danekti. Şeriat dirhemi belirlenirken bunların ortalamasını aldılar ve böylece şeriat dirhemi 6 danek olarak belirlendi. Şeriat uygulayıcılar 100 dirhemi bali, 100 dirhemi de tabiri olmak üzere 200 dirhem gümüş zekat olarak 5 dirhem zekat vermeyi gerekli gördüler. Ölçüleri böyle belirleyen Abdülmelik oldu. Daha sonra İslam bilginleri bunun böyle olması gerektiğinde birleştiler ve anlattığımız gibi Abdülmelik'ten başlayarak ölçüler böyle kabul edile geldi diyebilir miyiz? El-Hitam, Mealimü's Sünen ve El-Maverdi ölümü 1058, El-Ahkâmü's Sultaniye adlı kitaplarında bu soruya evet diyorlar ve gerçeğin bu olduğunu yazıyorlar. Sonraki incelemeciler ise müteahhirin muhakkikleri bunu kabul etmiyorlar ve görüşlerini şöyle açıklıyorlar. Altın ve gümüş para ölçüleri Abdülmelik döneminden başlayarak belirlenmiş olsaydı bunların şer'i ölçüleri peygamberlerin arkadaşlarının döneminde ve Abdülmelik zamanına kadar olan dönemde bilinmemiş olurdu. Altının ve gümüşün yukarıda anlattığımız gibi zekatta, nikahta, ceza alanında ve öteki alanlarda şeriat hukukuyla bağlantısı varken, Abdülmelik dönemine değin şeriatça geçerli ölçülerinin bilinmemiş olmasını düşünmek yanlış olabilir gerçekten. Öyleyse gerçek olan şudur. Altın ve gümüş paraların şeriatça geçerli ölçüleri söz edilen dönemlerde de biliniyordu. Çünkü bu paraların şeriat hukukuna ilişkin yönleri o dönemlerde de vardı. Ancak zihinlerde bilinen ölçüleri zihinlerin dışında somutlaştırılmamıştı. Şeriat hükmü çerçevesindeki nicelikleri ve ölçüleri o zamanın insanlarınca kendi aralarında resmi olmayan nitelikte biliniyordu. Ne zamanki İslam yönetimi gelişip güçlendi, bu paraların şeriat çerçevesindeki ölçülerini herkesin kendi şeriat anlayışına göre belirleme çabasından kurtulması için somutlaştırma gereği duyuldu. İşte bu gereğin duyulduğu dönem Abdülmelik'in dönemine rastlıyor. Abdülmelik söz konusu paraların ölçülerini somutlaştırdı. Ve İslam bilginlerinin zihinlerindekine uygun olarak resmen de belirlenmiş oldu böylece. Abdülmelik paraların üzerine kendi adını, basım tarihini ve inancı ilişkin iki şehadet sözünü, Tanrı'nın birliğini ve Muhammed'in onun elçisi olduğunu anlatan sözler kazdırdı. Paraların üzerinden İslam öncesinin motiflerini tümüyle kaldırıp attı. Üzerlerine kendi damgasını bastı, damgasını taşıyan paraları yaydı ülkesine. Konunun en doğru açıklaması budur, sapılmaması gereken doğru. Abdülmelik'ten sonra İslam devletlerinde kimi para basanların altın ve gümüş paraları ilişkin şeriat hükmüne de uymayarak diledikleri gibi para bastıkları görüldü. Ve böylece çeşitli yörelerde ve ülkelerde değişik ölçüler ortaya çıktı. İnsanlar İslam'ın ilk dönemindeki gibi altın ve gümüş paraların şer'i ölçülerini kafadan anlayışa göre hesaplayıp belirleme yöntemine döndüler. Böylece her ülkenin halkı kendi paralarına göre şeriat hukukundaki hükümleri çıkarırken paralarındaki nicelik ve ölçüyle şeriatın geçerli saydığı niteliği ve ölçüyü göz önünde tutarak hesaplarını yapar oldu. Bir dinarın 72 arpa tanesine eşit olduğunu saptayanlar İslam'ın araştırmacı bilginleridir. İbni Hazm'ın dışındaki bilginler bunun böyle olması gerektiği üzerinde birleşmişlerdir. İbni Hazm ise bir dinarın 84 arpa tanesine eşit olduğunu ileri sürer. Onun bu görüşte olduğunu da Abdülhak aktarmıştır. İslam'ın araştırmacı bilginleri bu görüşü kabul etmemiş, dayanaksız bir sanı ve yanılgı olarak nitelemişlerdir. Doğrusu da bu bilginlerin görüşüdür. Tanrı sözleriyle hakkı yerine getirir. Şunu da biliyor olmalısın. Şeriat okkiyesi de okka halk arasında kullanılmıyor. Çünkü halkın bildiği okkiye ülkeden ülkeye değişiyor. Şeriat okkiyesi ise kafalarda, İslam hukukunda her zaman aynıdır değişmez. Tanrı her şeyi yaratmış ve bir ölçü içinde belirlemiştir. Dipnot, Kur'an, Furkan Suresi, Ayet 2. Mühür, Hatem. Mühürleme görevi de sultanlıkların memurluklarından ve devletlerin görev alanlarındandır. Gerek İslam öncesi dönemde, gerek İslam yönetimi döneminde mektupların ve fermanların devlet başkanlarınca mühürlenir olduğu öteden beri bilinir. Buhari'nin ve Müslim'in es sahihlerinde yer alan bir hadise göre peygamber Bizans imparatoruna bir mektup yazmak istedi. Kendisine Arap olmayanlar mühürlü olmayan bir mektubu kabul etmezler denildi. Bunun üzerine peygamber gümüşten bir mühür, yüzük edindi ve üzerine Muhammedun Resulullah sözünü kazdırdı. Dipnot, bakınız Tecrit 59. hadis. Buhari diyor ki, üç sözcük Muhammed, Resul, Allah üç ayrı satıra kazdırıldı. Peygamber söz konusu mektubu bununla mühürledi ve bu mühürün bir benzerini kimse yaptırıp üzerine bu sözcükleri kazdırmasın dedi. Dipnot, bakınız Tecrit 1953. hadis ve açıklaması. Buhari şunları da yazıyor. Ebu Bekir, Ömer ve Osman bu mühür yüzükleri kendi dönemlerinde parmaklarına taktılar. Ne var ki sonra bu yüzük Osman'ın parmağından Eris kuyusuna düştü. Kuyunun suyu azdı ama ondan sonra dibine ulaşılamadı bir türlü. Osman bu olaydan dolayı üzüldü ve olayı bir uğursuzluk saydı. Sonra yüzüğün bir benzerini yaptırdı. Dipnot, bakınız Tecrit 1953. hadisin açıklaması. Mühür kazdırmak ve mühürlemek çeşitli niteliktedir. Şöyle ki, mühür kavramını anlatan sözcük, hatem, parmağa takılan bir araca denir. Bu aracı parmağına takan kimse için hatemlendi denmesi bu anlamdadır. Aynı sözcük sonuç ve sonuca varıp bitmiş olma anlamında da kullanılır. Bir işi sonuculaştırdığın zaman, işi hatmettim dediğinde bu anlamda söylersin. Kur'an'ı hatmettim dediğinde de aynı anlamda söylemiş olursun. Peygamberlerin hatemi Muhammed için söylenir ve işin hatemi deyimleri de aynı anlamdadır. Sözcük bir de kapak, tıkaç anlamına gelir ki onunla kapların, küplerin ağızları kapatılır. Kabın hıtamı, kabın kapağı denir. Tanrı sözündeki onun hıtamı misktir. Dipnot, Kur'an, Mütaffifin Suresi, Ayet 26. Sözü de bu anlamdadır. O içkinin mühürlü kapağı misk, misk gibi kokar. Bu sözdeki hıtam sözcüğünü sonuç ve bitim anlamında düşünerek o içkiyi içenler içmeleri bitince misk kokusu duyarlar biçiminde yorumda bulunanlar yanılgıya düşmüşlerdir. Buradaki hıtam sözcüğünün anlamı bu değildir. Buradaki hıtam kapak, tıkaç anlamını taşır. Çünkü şarap, hamr, küpünün ağzına çamurdan ya da kara sakızdan yapılma kapak konur. Bu kapak şarabı bozulmaktan korur. Şarabın kokusunu güzelleştirir ve tat verir ona. Ayette cennetteki şarabın güzelliği abartılmış ve bu yüzden kapağı misktendir demek istenmiştir. Misk, dünyada herkesin bildiği kara sakızdan ve topraktan yapılma şarap küpü kapağından daha hoş kokuludur kuşkusuz. Mühür kavramını anlatan sözcük Hatem, bu anlamların tümünde doğru olarak kullanıldığına göre anlamını içerdiği aracın bıraktığı izde de yazı ya da biçim doğru olarak kullanılır. Bu izde şudur. Mühüre bir takım sözcükler ya da motifler kazıldıktan sonra sıvılaştırılmış bir çeşit çamura, mühür mumuna ya da bir boyaya batırılıp kağıt üzerine basıldığında mühürdeki sözcüklerin çoğu kağıdın üzerinde belirir. Mum gibi yumuşak herhangi bir cismin üzerine basıldığı zaman da aynı durum oluşabilir. Eğer mühür üzerinde kazılı olan sözcüklerse ve bu sözcükler sağdan sola doğru kazılıysa, basıldıktan sonra çıkan izleri soldan sağa doğru okunur. Yok, eğer sözcükler soldan sağa doğru kazılıysa, o zaman da basıldıktan sonra çıkan izler sağdan sola doğru okunur. Çünkü basılan mühür üzerinde kazılı olan yazıların yönünü sağa ya da sola doğru çevirir basıldığı yüzeyde. İşte mühürleme kimi zaman bu tür mühürlü olur. Yani bu mühür boyaya ya da mühür çamuruna, mühür mumuna batırılır. Sayfa üzerine basılıp üzerindeki sözcükler kağıtta çıkar. Yazılan yazının bir mektubun doğruluğunu ve geçerliğini anlatacak nitelikte yazıya son verildiği anlamına gelir bu. Bir anlamda yazılan bir yazı, bir mektup ancak bu tür simgeyle tamamlanıyor demektir. Bu simge mühür olmadığı zamansa yazı geçersizdir, eksiktir. Bu simgeyi koyma kimi zamanda yazıyla olur. Yazının bitimine ya da başyanına Tanrı'yı öven ya da tesbih eden sözcükler ya da devlet başkanının, emirin yazıyı yazan kimse onun adı ya da niteliklerinden biri düzgünce yazılır. Öylesine ki o, imza niteliğindeki yazı, mektupta ya da resmi yazıda olanların doğruluğunun ve geçerliğinin simgesini oluşturur. Buna halk arasında alamet, arma denir. Asrafi denen mühürün bıraktığı ize benzer biçim oluşturduğu için bu alamete de mühür dendiği olur. Yargıç davası ve davalılara bir yazı gönderdiğinde bunda yargıcın mührü, hatemi, var dendiği zaman bu anlamda kullanılmış olur. Buradaki yargıcın mührü, alameti hükmünün geçerliğini sağlayan imzası anlamındadır. Devlet başkanının mührü ya da halifenin mührü deyimleri de bu anlamda kullanılır. Devlet başkanının halifenin alameti, arması, tuğrası anlamında. Harun Reşit, Vermekoğullarından Cafer'i kardeşi Fazl'ın yerine vezir yapmak istediği zaman, bunların babaları Yahya'ya saygısından dolayı baba diye seslenerek şöyle demişti. Ben hatemimi, mührümü, yüzüğümü sağımdan alıp soluma vererek değiştiriyorum. Halife buradaki hatem sözcüğüyle kinayeli olarak vezirliği anlatmak istemişti. Çünkü mektuplara ve fermanlara alamet koyma işi vezirin görevleri arasındaydı. Bu sözcüğün alamet, arma, imza, tuğra anlamında da kullanılabileceğine tabirinin şu anlattıkları da tanıklık eder. Muaviye barış isteğinde bulunarak Hasan'a altını mühürlediği yazısız bir sayfa gönderdi ve altını mühürlediğin bu sayfaya sen koşulları yazabilirsin, seçim senin diye bildirdi. Burada söz konusu edilen mühür yazıyla ya da herhangi biçimde sonuna koyduğu alamet, arma, imza anlamındadır. Mühürleme, mühürlenecek yazının üstüne konacak yumuşak bir nesneye, mührü basarak ve mühürdeki harfleri belli ederek de olabilir. Yazı bükülüp dikilmişse, dikilen yere ya da kapaklı bir emanetin kapağına, onu koyup mührü basarak da olur mühürleme. Böyle olduğu zaman mühür kavramını kapsayan sözcük, hatem, yukarıda anlatıldığı nitelikte kapak anlamında kullanılmış demektir. Ama bu iki durumda da mühür, aracın bıraktığı iz anlamındadır. Yani aracın bıraktığı izde mühür diye adlandırılmış olabiliyor böylece. Dipnot, bu şeyde mühür var denirken anlatılmak istenen mühür olarak kullanılan aracın bıraktığı izdir. Yazılara ilk mühür yani alamet, simgesel bir yazı, imza koyan kimse Muaviye'dir. Çünkü bir gün Muaviye, Zübeyir oğlu Ömer'e 100.000 akçe vermesi için Kufe'de vali bulunan Ziyad'a yazmış, Ömer'in eliyle göndermişti. Ömer ise yazıyı açmış ve 100.000'i 200.000 yapmıştı. Ziyad onun bu hesabını Muaviye'ye gönderince Muaviye 200.000 yazmadığını, 100.000 yazdığını bildirmiş ve bundan dolayı Ömer'i fazla aldığını, 100.000'i ödemeye zorlamış. Sonunda kardeşi Abdullah ödeyene dek hapsetmişti. Bundan sonra Muaviye bir mühür divanı, mühür işlerini yürüten daire kurmuştu. Tabiri böyle anlatır. Başkaları da şunu yazarlar. Muaviye olaydan sonra yazıları kapatıp diktirmeye başladı. Oysa daha önce yazılar kapanmıyor, dikilmiyordu. Yani Muaviye yazılara kapak yaptırdı demek isteniyor. Mühür divanı ise devlet başkanının yazıları ve bu yazıları mühürleme işiyle uğraşan yazıcılar anlamındadır. Bu yazıcılar yazılara alamet koyarak ya da büküp dikerek mühürlerdi yazıları. Bu divan sözcüğü kimi zamanda mali işleri divanından söz ederken anlattığımız gibi görevli yazıcıların oturup çalıştıkları yere daireye denir. Bir yazıyı gizli tutup işi sağlama bağlamak, hazm ya da Batı Afrika'daki yazıcıların geleneklerinde olduğu gibi yazıyı dürüp dikme yöntemiyle olur. Ya da doğuluların geleneklerindeki gibi yazının üstüne dürülen sayfa tomarının baş taraflarının iki yanını yapıştırma, birbirini iliştirme yöntemiyle olur. açılıp içindekilerin öğrenilmesine karşı güvence olsun diye kimi zaman bağlanan, dikilen ya da yapıştırılan, iliştirilen yere alamet, mühür, arma, herhangi bir simge, imza konur. Batıdakiler dikilen, bağlanan yere mumdan bir parça korlar ve üzerine yazının içeriğine göre alametin kazılı olduğu mührü basıp mühürlerler. Böylece basılan mühürdeki yazı biçim o mum parçasında belirir. Eski Doğu devletlerinde ise iliştirilip yapıştırılan kesim üzerine aynı yöntemde üzerinde yazı motif bulunan mühür basılırdı. Mühür aracı bu iş için hazırlanmış sıvımsı çamura, mühür mumuna batırıldıktan sonra basılırdı. Aracın batırıldığı o nesnenin rengi kızıldı ve söz konusu alametin biçimi bu nesnenin üzerinde belirirdi. Bu çamur, mühür mumu, Abbasi devletinde mühür çamuru diye bilinirdi ve siraf dolaylarından sağlanırdı. Anlaşılan bu nesne yalnızca mühürleme işinde kullanılıyordu. Yazılı bir alamet ya da kapandığını belirtmek için kapakta bulunan biçim ya da yazılanların gizliliğini korumayı sağlama bağlayan sağlamlık diye tanımlanabilecek mühür yazışma divanlarında olur sadece. Abbasilerde mühürleme görevi vezirindi. Sonra gelenek değişti ve bu görev yazışma işleri ve yazıcılar divanının sorumlusu olan kimseye verildi. Batı Afrika'daki devletlerde mühür olarak kullanılan parmaktaki yüzüğü devlet başkanlarının alametlerinden ve tanıtıcı simgelerinden sayar oldular. Bundan dolayıdır ki yüzüklerini yüzük kaşlarına yakutlar, firuzeler, gök renkli süs taşları ve zümrütler yerleştirerek süslerler. Devlet başkanları bu yüzükleri geleneksel olarak takarlar parmaklarına. Abbasi devletinde devlet başkanlarınca geleneksel olarak giyilen hırka, taşınan süslü kılıç Ubeydiler devletinde devlet başkanlarına özgü gölgelik, otak, süslü çadır nasıl bir anlam taşıyorsa öyle bir anlama gelerek. Tanrı hükmüyle işlerini yürütür. Tıraz. Devlet adamlarına özgü özel giysi, giysilerdeki ipekli ve sırmalı kesim, nişan, model. Tıraz'da devlet başkanının ve sultanın büyüklük simgelerinden ve devletlerde yer verilen geleneklerdendir. Devlet başkanlarının giysilerine ipekten, ince kumaş ipliklerinden ve ibrişimden özel olarak dokunup hazırlanmış kesimlerine adları ve kendilerine özgü simgeleri yazılıp çizilir. Yazılar kumaşın dokusunda enine ve uzunluğuna olacak biçimde altın yaldızı ya da altından başka renkteki giysinin kendi rengine karşıt renkteki ipliklerle ustaca yazılır. Öyle ki bu yazılarla örgülerin beğenilmesinde ve dokuma sanatı arasında yer almasında ustaların çabası gücünü gösterir. İşte devlet başkanlarına özgü giysiler bu tırazdan anlaşılır. Giysiyle tıraza yer vermekle onu taşıyan devlet başkanı ya da daha aşağı derecedeki devlet adamı yüceltilsin amacı güdülür. Kimi zamanda aynı amaçla devlet başkanının özellikle giysisine tıraz koydurttuğu kimse olur. O kimseyi onurlandırmak dilediği ya da devlet görevlerinden bir önemli görevin başına getirdiği zaman bunu yapar devlet başkanı. İslam öncesinde acem hükümdarları söz konusu tırazı, hükümdarların resim ve biçimleriyle ya da seçilmiş başka belirli biçim ve resimlerle oluştururlardı. İslam hükümdarları ise bunun yerine kendi adlarını uğurlu sayılacak başka sözcüklerle ya da başka tür yazılarla birlikte yazarak tıraz yaptılar. Tıraz, Emevi ve Abbasi devletlerinde en ulu işlerden ve en gösterişli durumlardan sayılırdı. Devlet başkanlarının saraylarında tıraz giysilerinin dokunması için ayrılmış ve adlarına tıraz evleri denen bölümler vardı. Bu bölümlerdeki işlerin yöneticisine de sahib-ut tıraz, tıraz işleri sorumlusu adı verilmişti. Bu yönetici, tıraz evlerindeki işlemi için gerekli boya işleriyle, araçlarla ve gereçlerle dokuma işleriyle, çalışanların giyecekleriyle, gereksinimlerini sağlamakla, karşılıklı ilişki ve haberleşme işleriyle ilgilenirdi. Bu devletler söz konusu görevin başına, devletteki en gözde kişileri ve köle kökenli yardımcılarının en güvenilirlerini atarlardı. Endülüs Emevi devletinde ve daha sonra egemen olan bölge derebeylerinin yönetimlerinde de durum böyleydi. Mısır'daki Ubeydiler devletinde ve doğudaki çağdaşları Acem hükümdarlarında da durum aynıydı. Devletlerin istilalara uğraması ve çeşitli devletler ortaya çıkması nedeniyle zengince yaşam ve uygarlık kemerleri daralınca bu görevde ve bu görevle ilgili yetki de devletlerin çoğunda genellikle ortadan kalktı. Hicri 6. yüzyılın, miladi 12. yüzyılın başlarında Endülüs Emevilerinden sonra Muvahitler Devleti kurulunca bunlar devletlerinin ilk dönemlerinde tıraza yer vermediler. Çünkü önderleri ve uluları Tumert oğlu Muhammed'in öğütlediği dinsel yöneliş ve sadelik çizgisinde bulunmaları nedeniyle ipeklik giymekte ve altınla süslenmekte dinsel sakınca görerek tırazdan uzak kaldılar. Bu nedenle de söz konusu görev tıraz alanı yönetimlerinde bulunmadı. Yalnız devletlerinin sonlarına doğru aynı dindarlık yolunu tutmayan torunları tıraz geleneğine yer verdiler. Söz konusu görkemde olmasa bile. Şu çağdaysa bizim Batı Afrika'da tanık olduğumuz Merinoğulları devletinde bu devletin yeni gelişip bir güzel fidan gibi serpilmesi nedeniyle söz konusu geleneği tırazı Endülüs'te çağdaşları olan Ahmeroğlu yönetiminden alıp benimsemişlerdir. Ahmeroğlu ise bu gelenekte bölge egemenlerine Mülükü't Tevaif uymuştur. Böylece söz konusu geleneğin izini yansıtan bir parıltı oluşturmuş oldu Ahmeroğlu. Gelelim Mısır'da ve Şam'da egemen olan Türk yönetimine. Şu çağda bu yönetimde yer alan Tıraz'da bir başka tür yazı geleneği vardır. Tırazları devletlerinin gücüne, ülkelerinin toplumsal ve ekonomik durumuna koşuttur. Ne var ki saraylarında, köşklerinde, devlet dairelerinde yapılmıyor tıraz. Ve tıraz yapmak devletin resmi görevlerinden sayılmıyor. Devlet kesiminden gelen istek üzerine ustalarının kendi özel iş yerlerinde yapılıyor. Ustalar tırazı ipekten ve katkısız altından yaparlar ve Arapça olmayan bir sözcük ile müzerkeş diye adlandırırlar. Tıraza sultanın ya da emirin, komutanın adı yazılı olur. Tıraz ustaları onu devlet adamları için özel olarak hazırladıkları şeylerdeki güzel sanat titizliğiyle yapıp hazırlarlar. Tanrı geceyi ve gündüzü birbiri ardından getirendir. Tanrı mirasçıların da en yararlısıdır. Otaklar ve setreler. Bilesin ki çadırlar, otaklar ve gölgelikler kurmak da devlet egemenliğinin simgelerinden sayılır. Ketenden, yünden ve pamuktan yapılır bunlar. Keten ve pamuk bükülerek. Bunlarla yapılan çadırlarla övünülür seferlerdi. Bunlar büyüklü küçüklü olmak üzere ve türlü renklerde yapılır. Büyüklükleri, küçüklükleri de devletin servet gücüne ve bolluğuna göre değişir. Bu durum devletin ilk dönemlerinde görülür. Devlet egemenleri bu dönemde devlet aşamasına geçmeden önce kurup içinde oturmaya alışık oldukları çadırdan evlerde bu kez sefer sırasında otururlar. İlk Emevi halifeleri döneminde Araplar yapağıdan ve özellikle deve yününden yapılma çadırdan evler edinip içinde otururlardı. Bu dönemde Araplar pek azı dışında sürekli çölde yaşarlar. Savaşlara çıktıkları zamanda develerinin üzerindeki sepetten oturma yerleriyle, hevdeçleriyle, pılı pırtılarıyla ve çoluk çocuklarıyla birlikte çıkarlardı. Nasıl ki şu dönemdeki Arapların gelenekleri de böyledir. Askerleri bir yöreye kondukları zamanda konma yerleri çok sayıda olurdu. Bu yerlerin arasında oldukça uzaklık bulunurdu. Herkes değişik ve birbirinden uzak yere konardı. Öyle ki biri diğerinin konduğu yeri göremezdi. Arapların her zamanki geleneği gibi. Bu dağınıklıktan ötürüdür ki Abdülmelik kalkıp yürüdüğü zaman haydi yürüyün deyip toparlayacak ve herkesin kendisini izlemesini sağlayacak bir atçı bulundurma gereği duymuştu. Anlatıldığına göre Abdülmelik bu göreve Zimba oğlu Rafh'ın salık vermesiyle haccacı getirmişti. Haccacınsa görev alır almaz Rafh'ın otak ve çadırlarını yaktırdığı öyküsü ünlüdür. Abdülmelik göçünü toplayıp kalktığı halde haccac, Rafh'gilleri yerlerinden daha ayrılmamış görünce olay çıkmıştı. Haccacın bu göreve getirilmesi onun Araplar arasındaki değerini ortaya koyar. Çünkü Araplar herkesi konaklanan yerden kaldırıp yürütmüşünü ancak içlerindeki beyinsizlerin çıkarabilecekleri sıkıntılara karşı bunların önüne geçebilecek güçteki yandaşlarına dayanıp kendine güvenen kimselere atarlardı. Onun için Abdülmelik de yakınları ve yandaşları nedeniyle görevin üstesinden gelebileceğine güvendiği haccaca vermişti söz konusu. Arap yönetimi uygarlık ve zenginlik alanında ilerleyince, kentlere ve kasabalara yerleşince ve çadır yaşamından köşk ve konut yaşamına, deve sırtından at sırtına geçildiği aşamaya varınca bu kez keten üretme yoluna gittiler ve çadırlarını eskisi gibi yünden değil ketenden yaptılar. Çadırlar çeşitli biçimlerdeydi. Genişçe, yuvarlak, uzun, dörtgen biçiminde. İleri ölçüde görkemli ve süslü çadırlar yapardı bu dönemin Arapları. Ordu komutanı ise otaklarına, çadırlarına ketenden duvar biçiminde setreler yaparak ayrıca bir özellik kazandırırdı. Bu çevre perdelerine Batı Afrika'da Berberce konuşan halkının kendi diliyle efrak denirdi. Ki sonundaki harf kafla kaf arasında bir ses çıkarırdı. Efrak, Batı'da yalnızca devlet başkanının otağına özgü olmak üzere yapılırdı, başkasınınkinde bulunmazdı. Doğudaysa herhangi bir komutanda yani devlet başkanı olmasa bile efrak edinirdi. Sonraları kadınları ve çocukları seferlere çıkarmayıp kendi köşklerinde, konutlarında bırakma gereği duyuldu. O yola gidildi. Bu nedenle de seferde olanların yükleri azaldı. Askerlerden her bir kişinin grubun ve komutanın sefer sırasında konduğu ve çadır kurduğu yerin çevresiyle öbürlerinki arasında bulunan uzaklık azalıp yakınlaşma oldu. Ordu ile devlet başkanı çadırlarını aynı konak yerinde kurmaya başladılar. Düz bir alanda çıplak gözle gözlenebilecek ölçüde. Kurulu çadırlar türlü renklerde oldukları için güzel ve çarpıcı bir görünüm oluşturuyordu. Bu durum devletlerin zenginlik ve ekonomik durumuna göre biçim alarak sürüp gitti. Dizi, gölgesi yönetimi altında bulunduran muvahhidler ve zenaite yönetiminde de durum böyledir. Yönetimlerinin ilk dönemlerinde sefer sırasında devlet yönetimi öncesinin çadırdan konutlarında bulunurlardı. Yani devletlerinde zengince yaşam biçimlerini köşk ve saray yaşamına geçildiği dönemde de kendileri için çadır ve otak edinip seferlerde kullanma yoluna gittiler. Ve olabildiğince dilediklerinin de üstünde ileri gider oldular bu konuda. Böylesine görkemli çadırlar yaptırma zengin yaşam biçiminde üstün yeri olan bir şeydi. Ancak böyle bir arada çadırda kalmak askerlerin gece baskınlarına uğramalarına elverişli bir durum oluşturur. Aynı kesimde bir arada kalmalarından ötürü. Ansızın belirecek bir baskın hepsini kucaklayabilir. Sonra uğrunda ölebilecekleri kadınlarının ve çocuklarının olmayışı da koruma titizliğini artırıcı önemli bir etkenden uzaklaşıldığı için ayrıca yenilgiye ortam hazırlar. Tanrı güçlüdür, azizdir. Camilerde ve mescitlerde maksureler yapılması ve hutbelerde dua okunması. Gerek namaz, gerek dua için yapılmış bölmeler de halifeliğe özgüdür ve bu bölmeler İslam yönetiminin simgelerindendir. İslam yönetimlerinin dışında bunlara rastlanmaz. Camilerde devlet başkanının namaz kılması için yapılmış özel bölmeler, mihrabın yakınında olur ve bir çevre duvarıyla çevrilir. Devlet başkanına özgü bu tür bölmeden ilk yaptıran kimse Süfyan oğlu Muaviye'dir. Öyküsü bilinen olaydı, harici tarafından bıçaklandıktan sonra böyle bir şey yaptırma gereği duymuştu. Hicri 40, miladi 660-661. Kimileri de derler ki bu tür bölmeyi camide kendisi için ilk yaptıran devlet başkanı Yemenli'nin kendisini hançerlemesi üzerine Hakem oğlu Mervan olmuştu. Bu iki halifeden sonra gelen halifeler de kendileri için camilerde özel bölmeler yaptırmışlar ve namazda devlet başkanı ile halkı ayırmak için başvurulan bu tür bölme yaptırmak bir gelenek olarak sürüp gitmiştir. Bu gelenek devletlerde zenginlik ve devletin güçlü dönemlerinde görülür yalnızca. Tüm öteki ululuk simgeleri gibi. Camilerde devlet başkanları için özel bölmeler yaptırma geleneği tüm İslam devletlerinde var ola gelmiştir. Abbasi devletinin bölündüğü ve doğuda çeşitli yönetimlerin ortaya çıktığı dönemde, Endülüs Emevi devletinin yıkılış döneminde ve birçok bölge egemenliğinin ortaya çıktıkları dönemde bile batıda Eyleboğulları bu tür bölmeleri Kayruvan'da, Kırvan'da yaparlardı. Ubeydi halifeleri de kendileri için yaptırırlardı burada. Sonra bunların Sinhace'den batıdaki valileri, Badis oğulları Fas'ta, Hammad oğulları Kala'da aynı bölmeden kendileri için yaptırmışlardı. Sonra muvahhidler tüm Batı Afrika'yı ve Endülüs'e ele geçirdi ve simgeler olan ilkellik yöntemlerine uyarak tüm bu tür bölmeleri yok ettiler. Ama ne zamanki bunların yönetimleri de gelişip güçlendi ve zenginlikten zengince yaşam biçiminden payını almaya yöneldi, o dönemde Ebu Yakup el-Mansur yani 3. devlet başkanları başa geçince camide bu tür özel bölme yaptırdı kendisi için. Ve bu gelenek ondan sonra da yaşayıp Batı Afrika ve Endülüs devlet başkanları için varlığını sürdürdü. Öteki yönetimlerde de durum böyle oldu. Tanrı'nın kulları arasındaki bir geleneğidir bu. Gelelim hutbe sırasında minberlerde duaya. İslamlılık dönemlerinde halifeler döneminde devlet başkanları namaz kıldırma yetkisini bizzat kendilerinde bulundururlardı. Bu nedenle de namazdan sonra Tanrı'dan peygamber için iyilik ve peygamberin arkadaşları için de hoşnutluk dileyerek yakarışta bulunurlardı. Hutbe ve dua için kendisini ilk minber yaptıran El-As oğlu Amr olmuştu. Mısır'daki camiini yaptırdığı sırada yaptırmıştı bunu. Minber üzerinde halife için ilk dua eden de İbni Abbas olmuştu. İbni Abbas, Basra'da Ali'nin valisiyken okuduğu hutbede Ali için dua etmişti. Tanrı ikisinden de hoşnut olsun. İbni Abbas minberde Ali için, "Tanrım, doğru yol üzerinde yürümesinde Ali'ye yardım et." demişti. Bu gelenek ondan sonra da öylece sürüp gitti. El-As oğlu Amr'ın minber yaptırdığı Hattab oğlu Ömer'e iletilince Ömer ona bir mektup yazmış ve şöyle demişti. Gelelim konuya. Bana iletildi ki sen bir minber yaptırmışsın kendin için. O minberin üzerine çıkıp Müslümanların tepeleri üzerine yükselmek istiyorsun. Sen önlerine geçip dururken onların senin arkanda bulunmaları yetmiyor mu sana onur olarak? O minberi kırıp atıvermezsen senin üzerine yürürüm. Ne zaman ki makamlılık gösterisi belirdi ve ne zaman ki halifelerin hutbe okumalarına, namaz kıldırmalarına engel olan durumlar ortaya çıktı, o zaman halifeler bu görevlere kendi yerlerine başkalarını görevlendirdiler. Görevli hatip minberde halifenin adını anarak hutbe okurdu. Halifenin adını ululamayı ve Tanrı'nın yardımıyla kamu yararına yönelik çabalarına karşılık onun için dua etmeyi amaçlayarak adını anardı. Şundan dolayı hutbe okunduğu saat duanın kabul olabileceği saat olarak düşünülür. Ve şundan dolayı ki eskilerin kimin elverişli bir duası varsa onu devlet başkanı için sunsun diye bir sözleri vardır. Hutbede yalnızca halifenin adı anılırdı. Ama halifeyi yetkisinden uzaklaştırma, onun üzerinde baskı kurma dönemi gelince devlet kesimlerinde diledikleri gibi hüküm yürütenler de çoğu kez halifenin bu hakkına ortak oldular. Halifenin adının ardından bunların adları da anılır oldu. Halifelere egemen olan bu devlet adamları gidince onların koydukları gelenekle birlikte silinip gitti ve bu yeniden sadece devlet başkanına minberde dua edilmeye başlandı. Başkasının adı anılmadı, başkasının bu konuda devlet başkanına ortak olması sakıncalı görülerek yasaklandı. Artık başka kimsenin adı hutbede anılmadı. Devletlerin kurucu devlet başkanları çoğu kez bu geleneğe pek önem vermezler. Eğer devlet daha yeni, ilkelliğin çok şeyden habersizliği ve kabalığı dönemindeyse. Bu dönemde hatipler, Müslümanların kamusal işlerine bakanların adlarına ad vermeden, üstü kapalı olarak hutbede dua etmekle yetinirler. Duası bu nitelikte olan hutbeye de Abbasiye, Abbasilerinkine benzeyen hutbe diye ad verirler. Bu adı verirken demek isterler ki Abbasilerdeki yalnızca Abbasi halifelerini kapalı olarak içine alan duanın okunduğu hutbeye benzerliği var. Bu konuda Abbasilerin eskiliğinden ötürü onlara uyma amacı güdülür. Abbasilere uyularak hutbede kapalı biçimde devlet yöneticilerine, halifelere dua edilir ve onun dışına taşarak devlet başkanının adı belirlenmez ve açıkça belirtilmez. Denir ki Abdülvad oğulları devletinin kurucusu olan Ya'mer Aseni, yenip Telemseni alan Ebu Hafs oğlu Ebu Zekeriya Yahya, sonra bir takım koşullar altında Telemseni ona geri vermeyi uygun görmüştü. Bu koşullar arasında Ya'mer Aseni ülkesinde hutbede Ebu Zekeriya Yahya'nın adının okunması da vardı. Ya'mer Asen şöyle karşılık vermişti bu koşul ileri sürülürken. Kürsü hatiplerindir, üzerinde diledikleri kimselerin adlarını anabilirler. Mel'in oğulları devletinin kurucusu Abdülhak oğlu Yakup da aynı anlayıştaydı. Tunus'ta egemen Ebu Hafs oğulları devlet halifelerinden 3. halife El-Mustansır ona bir elçi göndermişti. Bu elçi kimi cuma günleri cuma namazlarına gitmeyince bir söylenti çıkmıştı. Hutbede devlet başkanlarının adları geçmediği için hoşnutsuzluğunu belirtmek amacıyla bu elçi cuma namazına gelmiyor. Bunun üzerine Yakup, El-Mustansır'ın adının okunmasına izin vermiş, bu durum onun egemenliğine boyun eğilmesine yol açmıştı. İlk ve ilkel dönemlerinde devletlerde genellikle durum böyledir. Ama devlet adamlarının yönetimdeki gözleri açılıp da yönetimlerinin nimetlerini görünce ve uygarlığın göz alıcı yanlarıyla zenginliğe ve ululuğun anlamlarına erince, bu tür simgelerin tümünü alırlar ve çeşitlendirerek ileri ölçülere vardırırlar. Ve gözleri açıldıktan sonra artık devlet adamları kendi simgelerine başkalarının ortak olmasına izin vermediler. Bu simgelerin yitmesine ve yönetimlerinde izlerinin silinip gitmesine hiçbir zaman razı olmadılar. Dünya bir bostandır. 4. Kaset, 2. Yüzün Sonu.